kalıcıyız.
Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Biz Burada Kalıcıyız başladı. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder. İşte bu haftada karşınızdayız. Bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Haluk Karada, Göç Uzmanı Doçent Doktor Can Ünver ve Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sezgin Mercan konuklarımız. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
İyi yayınlar.
Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşacağız. Harekatın gerekçelerinden söz edeceğiz. Hedefleri nelerdir? Gelinen son durumu konuşacağız. Can Hocam, sizinle başlayalım efendim. Harekatın 46. günündeyiz. Bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2872. Operasyon başarıyla devam ediyor. Kritik bölgelerde ele geçirildi. Son durumu değerlendirmenizi isteyeceğiz.
Yani benim gördüğüm kadarıyla bundan sonra biraz daha hızlı ilerleyecek herhalde bu operasyon. Çünkü işte zor olan kısımlar herhalde geride bırakılmış gözüküyor. Yani basına yansıdığı kadarıyla tabii. Ama gerçek olan bir şey var. Mesela bugünkü Frankfurter Allgemeine Zeitung, Alman gazetesinde çıkmış bir haber var. Niçin yavaş gidiyor? Yavaş gitmesinin sebebi Türk ordusunun sivillerin zarar görmemesi için işte elinden gelen gayreti göstermesi şeklinde bir yazılmış. Yani biz öteden beri bunu söylüyoruz, biliyorsunuz ki gerçek de bu. Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten sivillere zarar vermeden doğrudan teröristlerle mücadele ediyor ve bunu tabii dışarıda bu şekilde görmeyenler var, görmek istemeyenler var. Tamamen farklı propagandalar var. Ama çok zor bir harekat olmasına rağmen büyük başarıyla da devam ettiğini görüyoruz. Bu çok sevindirici, gurur verici bir durumdur yani. O şekilde değerlendiriyorum.
Evet. Haluk Bey'le devam edelim o zaman. Cinderes-Raco hattı da birleşti. Afrin'de PKK-PYD terör örgütünün Türkiye ile sınır bağlantısı kalmadı artık. Bunun anlamı ve önemini de konuşalım. Aynı zamanda harekatın gerekçelerini de öğrenmek isteriz.
Teşekkür ediyorum tekrar. Ben de Can Hocam'a katılıyorum. Onun söyledikleri hususlar önemli. Bir tek ayrıldığımız nokta, bence buradan sonra daha yavaş gidecek. Bu zamana kadar gittiği kadar hızlı gitti. Çünkü bu tür harekatlar yaklaştıkça yavaşlar. Şehir merkezine doğru gelir. Şehir merkezde Meskun Mahalle Harekatı'na girer. Meskun Mahalle Harekatı sivillerle askerin artık ya da sivillerle teröristlerin o bölgede olduğunu gösterir. Bu durumda daha bir yavaşlama gerekir. Yani benim tahminim daha bir 4-5 ay. Yani yazı görürüz, Ağustos'a kadar gidebilir bu, yavaş yavaş da olsa. Öyle bir tahmin içerisindeyim ki.
Şehir merkezine ulaşması
tabii,
mı?
Tabii. Bu işler bu kadar hani çabuk olmaz. Çünkü en ufak bir sivil kaybında bunu terör örgütleri karşısında kullanacaklar. Bunun olmaması için de çok dikkatli hareket edilecek. Şehit vermemek gerekecek. Yani olacaktır muhakkak ama istemeden de olsa bunun yavaşlatan unsurlardan bir tanesi olacak. Patlayıcı uzmanlarını okuyoruz. Yani dışarıda da bu patlayıcı uzmanların dışarıda yetiştirilen teröristlerin getirilip bölgeye sokulduğu hususları var. Aynı hani Sırp nişancılar kavramı vardı bir ara, keskin nişancılar, sniper denen. Bir Bosna Savaşı olsun, diğer savaşlar olsun. Burada da bu bölgede de bunlar yaşanacak. PYD bunu bırakmak istemeyecek, bölgedeki üstünlüğünü. Çünkü bir güç gösterisi yapıyor orada. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu güç gösterisini bozacak. Ezip geçecek daha doğrusu. Bunun üzerine işte Esad'dan destek geliyor gibi gösteriliyor. Esad askerleri giriyor, şu giriyor, bu giriyor gibi uygulamalar görüyoruz. Yani diplomatik çabaları var kurtarmak için durumu. Ama bu harekatın gerekçeleri önemli. Neler var, neler yok? Bunları isterseniz üzerinden geçelim bu hususların. Şimdi bu harekatın en temel gerekçesi Türkiye'nin güneyden kuşatılmasını engelleme gerekçesi. Bildiğimiz gibi güneyi komple PYD kuşağı ile birlikte çevirip yani denize çıkış imkanı sağlamaktı. Bunun ana amacı. Bunun önüne geçmiş oluyor en temelde. PYD'nin bölgedeki etkisini azaltma amacı güdüyor. PYD'nin bir bölgede malum etkisi var. PYD ve PKK birlikte ele alırsak bunun önüne geçmesi ve daha da ziyade prestijini kırması. Az önce bahsettiğimiz gibi bu PKK'nın gerilla kavramını bölge halkına da bölgedeki insanlara da göstererek bu etkiyi kırmak önemliydi. İran'ın bölgedeki etkisini azaltmak ayrı bir konuya sahip. Çünkü İran'ın bölgede 15-20 bin kişilik bir ordusu var. Ya bunu Fatih Meyyun Tugayları var içerisinde. Kendi emekli asker generallerini kullanarak burada atıyor. Yani aktif olmasa bile devrim muhafızlarının farklı unsurları içeride yer alıyor. Biz bunları basında görmüyoruz, okumuyoruz her gün ama bunların olduğu biliniyor istihbarat örgütleri tarafından. Zaman zaman da medyada karşımıza çıkabiliyor bu tür haberler. 20 bin de ciddi bir rakam bu anlamda. Ya bir Şii kuşağı da bölgede kurulmak isteniyor. Bunu da Türkiye aslında bu oyunu da bozmuş oluyor. Buraya girerek Amerika Birleşik Devletleri yine aktör olarak bölgede ciddi, çok ciddi, en ciddi aktörlerden bir tanesi ya da bizim bugüne kadar en ciddi aldığımız aktör diyebiliriz Rusya girmeden önceye kadar. Rusya gelince bu dengeye ulaştı bir şekilde. Buna da Amerika Birleşik Devletleri'ne de gösteriyor Türkiye operasyonel kabiliyetini bölgede. Bölgeyi ele geçirmemiz gerekiyor. Mülteci sorunumuz çok. Yaklaşık 3,5-4 milyon mültecinin bir kısmını en azından geri göndermemiz gerekiyor. Bunun için de emniyetli bir yere ihtiyacımız var. Bu emniyetli bölgeyi Afrin bize sunacak gibi değerlendiriyoruz. Devlet, hükümet olarak, devlet olarak hepimizin ya da akademisyenler olarak bizler de aynı şeyi düşünüyoruz. Bu örgütlere darbe vurmak önemli dedik. Yani PYD, PKK ve DAEŞ var. Bu üçüne de darbe vurmamız gerekiyor ki yazı rahat geçirelim. Yani burada en önemli şey bu. Yani şu anda yapmadığımız her hamle bize terör olarak geri gelecek ülkemize. En son dün değil mi hocam? Can hocam da, Sezgin hocam da biliyor. Amerikan Büyükelçinin yayınladığı şeyler vardı. İşte terör örgütü, işte DAEŞ'liler vesaire eylem yapacak. Biz kapatıyoruz diye. Bunun üzerine emniyet güçleri zaten planladıkları operasyonları gerçekleştirdiler. İşte bunları çok duyacağız yazın yoksa. Şimdiden bunu önüne geçmemiz gerekiyor. Ve örgütün ana çekirdek nüvesini orası mıknatıs gibi çekiyor aslında. Bir nevi Afrin bölgesi. Hani oraya teröristlerin çok girmesi çok korkutur mu? Dezavantajı var. Avantajı da var. Dezavantajı ne? Karşınıza çıkacak rakip artıyor. Düşman sayısı. Avantajı ne? İçeriye giren şey kapan gibi düşünün. Herkesi içeride temizliyorsunuz. Bir anlamda da böyle bir avantajı var. Bakınca. Ben farklı bir gerekçe de şunu söyleyeyim. Bu operasyonun yapılmasının ayrı bir gerekçesi de eskiden Ergenekon Balyoz, şimdi FETÖ operasyonlarıyla yıpranmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özgüvenini kazandığını dosta düşmana göstermiş olması. Bu önemli hem Türkiye'de hem yurt dışında hem de diğer bölgedeki diğer güçlere, bölgesel aktörlere de bunu göstermiş oluyoruz diye kısaca gerekçelerini ifade etmek istiyorum.
Sayın Mercan, eklemek istedikleriniz var mıydı efendim bu noktada gerekçeleri ilave?
Evet, gerekçelerin en azından pekiştirilmesiyle ilgili bundan sonra da hani daha göreceğiz açıklamalar ve gördük de zaten şimdiye kadar. Öncelikle ciddi bir güvenlik hassasiyeti vardı. Yani Türkiye biliyorsunuz başından beri zaten diplomatik yollarla bir ittifak oluşturmaya çalıştı. İşte görüş ayrılıkları ülkeler arasında, muhatap ülkeler arasında görüş ayrılıkları Türkiye'nin tek başına hareket etmesi durumunu doğurdu. Bir hani alanda buldu kendisini terörle mücadele gibi hukuki bir gerekçeye de sahip olarak. Tabii esas gidişat ve bundan sonraki süreç Haluk Hocam'ın da dediği gibi daha aslında zamana yaymak gerekir. Çok kısa sürede sonuçlanacak gibi gerçekten bir yandan durmuyor. Çünkü ince iş başladı. İşte terör unsurlarının işte sivil halkı devreye sokması, işte böyle kalkan konumunda kullanması, bunlar devreye giriyor. Tuzaklar, yani bunların tespiti önemlidir. Şimdi önden
sivillerle
tabii istihbarat,
teröristleri ayırt etmek
amacıyla ve istihbarat çalışmaları bir yandan yapılıyor. Ham bilgi geliyor, bunun yorumlanması lazım. Bu da zaman alan şeyler. Giderek kalabalıklaştıkça aslında varılan noktalar, bu anlamda da daha temkin yaklaşmak gerekiyor. Şu an aslında o daha hassas bir zeminde ortaya çıkmış oldu. Tabii sonrasında ayrı düşünmek lazım.
Evet, bu noktada tabii Türk savunma sanayindeki ataklarını da göz ardı etmememiz gerekiyor değil mi Can Hocam? İnsansız evet. Kara araçları da yakında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim edilip Zeytindalı Harekatı'nda kullanılacak. Geldiğimiz durum itibariyle mevcut durumu nasıl evet, özetlersiniz?
Evet. Şimdi bu harekatın en önemli görüntülerinden bir tanesi, belki de en önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine almış olduğu yerli silah, araç ve gereçler. Bundan işte 40 sene evvel, 41 sene evvel, daha mı fazla yoksa bilemiyorum ama 1960'ların sonunda biz Kıbrıs'la uğraşırken, Türkiye Kıbrıs'ta işte Türk varlığını, oradaki Türkleri koruma amaçlı bir takım harekatlar yapmaya çalıştığı vakit, hatta 1967 senesinde bir çıkarma söz konusu olmuştu. Türkiye'nin çıkarma gemileri yoktu henüz. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirildiği vakit, o 67'den başlayarak o açığı kapatmak amacıyla zannediyorum her ay iki tane çıkarma gemisi inşa edildi. Ve o sayede Türk Silahlı Kuvvetleri kendi imkanlarıyla, bütün diğer imkansızlıklarının yanı sıra ama kendi imkanlarıyla Kıbrıs'a çıkartmayı yapmakta başarılı oldu. Şimdi bakıyoruz, yani açıklanan oranlar var. %65 oranında yerli silah kullanıldığı, yerli araç gereç kullanıldığı şeklinde, ki bu konuda da ciddi bir atılım yapıldığı anlaşılıyor. Yani şey zamanında da, bu Amerikan ambargosu zamanında da 1975'ten itibaren, işte 78'e kadar falan sürdü. O silah ambargosunun getirdiği sıkıntıları aşma adına da Türkiye bir takım çabalara girişmişti. Mesela Eskişehir'de bir jet revizyon atölyesi kurulmuştu ve o atölye aslında yani daha sonra TAI'de inşa edilen savaş uçakları içinde bir ön çalışma, bir okul niteliği taşımıştı. Şimdi Türkiye tabii bu başından geçenlerden ders almış vaziyette ve kimseye bağlı olmadan, bağımlı olmadan kendi silah sanayini, savunma sanayini kurmaya gayret ediyor. Bu tabii bizi daha güçlü ve özgüvene kavuşturuyor. Daha güçlü kılıyor, hem de aynı zamanda özgüvene kavuşturuyor. Şimdi dün zannediyorum, Ali Koçam daha iyi bilecektir. Pulat adı verilen bir tank savunma sistemi denemeleri bitmiş. Neticede tank savar nitelikli bir sistem yakında herhalde devreye girecek. Böylelikle tanklarımızın, işte bu Zeytin Dalı operasyonunda dahi, daha hemen yani, herhangi bir kazaya kurban gitmesini engelleyici bir sistemi bu arada geliştirmişiz. Bunlar çok önemli şeyler. Yani işte silahlı veya silahsız insan savar araçlarımız yok idi. Bunlardan dolayı sıkıntılar çektik. Kimse vermek istemedi. Oturduk yaptık. Açıkçası yani basit bir anlatımla. Dolayısıyla bu tabii Türkiye'nin ciddi kazanımı olarak kazanç hanesine yazılması gereken bir şeydir diye düşünüyorum.
Evet, ben de Can Hocam'a katılıyorum %100. Güzel bir giriş. Kısaca bir özet yaptı. Türk savunma sanayinin aslında gelişimiyle ilgili sıkıntılardan ortaya çıkan bir gidişat süreci var. Yukarıya doğru çıkan bir ivme var. Şu anda %65 oranı ciddi bir oran. Tabii bunun artması hedef. Tabii artsın mı artmasın, artmasın mı? Dünyada da böyle bir kural var. Yani ne kadarını, her şeyi ben yapacağım demek gibi bir şey olabiliyor bu. Karşılıklı bağımlılık kavramıyla açıklanıyor bu yani. Uluslararası literatürde baktığımız zaman. Ama özellikle bu tür bölgelerde, lokal operasyonlarda kullanılmak üzere ciddi bir potansiyelimiz oluştu. Bu potansiyeli doğru kullanmak gerekiyor. Az önce hocamızın bahsettiği silah, Pulat ismini verdiği silah koruma sistemi, daha doğrusu aktif tank koruma sistemi. Tanklarımızın zırhlarının sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Zaten bu ihtiyaçtan ortaya çıkmış. Bu duruma özgü bir teknoloji geliştirme, Ar-Ge faaliyeti bu. En kısa sürede tankların üzerine monte edilirse gelecek olan Amerikan ve Rus yapısı füzeler var. PYD'li teröristlerin ya da PKK'lı teröristlerin ellerinde, bunları tanklarımıza daha ulaşmadan imha edebilecek sistem. Bununla birlikte çok namlu roketatar sistemlerimiz var. ÇNRA dediğimiz %100 hemen hemen Türk yapımı ve imalatı durmaksızın atılıyor. Yoksa dışarıda bağımlı olsaydık hem maddi hem manevi olarak bunlarla ilgili senatolarından çıkacak kararlarla sıkıntı yaşardık. Öyle bir sıkıntımız yok. Bakın durmaksızın atılıyor bu füzeler. Bir problemimiz oluşmuyor şu anda. Bunun yanı sıra başka tip silah sistemlerimiz burada, özellikle insan savar araçları, silahlı İHA'lar çok aktif kullanılıyor. Hiç riske girmeden direkt hava araçlarını uçurup bölgede imha harekatları düzenleyebiliyorsunuz. Bizim ya kara birliklerimizi destekleyen unsurlar bunlar. Türkiye için güzel de bir pazar oluşuyor aslında. Yani tamam, burada kullanıyoruz. Real, gerçek sahada, harekat sahasında. Müşteriler de çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattık bu silahlardan bir kısmını. Yine de özellikle çok namlu roketatar sistemlerinden. Onlar da farklı farklı gelişiyor. Bir attığınız zaman bölgeye düşen silah sistemler, füzeler var. Bir de bunların her birine akıllı mühimmat deniyor. Her birine ayrı bir şey koyuyorsunuz. 40-80 lançerden oluşuyor. 80'i birden ayrı hedefe gidebiliyor. Yani bunları Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdik. Tabii pahalı sistemler bunlar. nokta olarak da atılabiliyor. Uydu sistemleri üzerinden nokta hedefe de gidebiliyor. Şu anda bu anlamda ciddi bir mesafe kat etmiş durumda Türk Silahlı Kuvvetleri.
Evet, çok sevindirici haberler veriyorsunuz bize. Dinleyicilerimize duyuralım. Siz aslında aynı zamanda asker kökenli bir öğretim üyesisiniz. Bunu da hatırlatalım.
Teşekkür ederim.
Sayın Mercan, güzel gelişmeler bunlar efendim. Aynı zamanda operasyonun başarıyla gerçekleşmesi için de çok önemli bir kriter. Hem de can kaybı yaşanmayacak, sivil ölüm oranları azalacak ve biz de şehit vermeyeceğiz inşallah. Sizin yorumlarınız neler, eklemek istediğiniz?
Evet, çok önemli. Bana tabii bunları konuşurken hocalar biraz böyle tarihten yine esintiler uyandırdı. Biraz bazı şeyleri hatırlattı. İşte Birinci Dünya Savaşı sonrasında biliyorsunuz Fransa ve İngiltere'nin ekonomik zorluk yaşadığı koşullarda onlarla işbirliği veya ekonomik böyle ticari bağlantılı olan ülkeler işte Arjantin, Brezilya gibi bayağı sıkıntıya düştüler ve kendileri işte demir çelik alanında bir şeyler yapmaya çalıştılar altyapılarını kuvvetlendirmek için. Bazı işte zor durumlarda böyle ülkeler kendi potansiyellerini arttırmak, kendi kapasitelerini arttırmak için aslında girişimler yapıyorlar ve hani fırsat da oluyor bazı kötü olaylar. Burada da işte Türkiye'nin terörle mücadele üzerinden en azından bir takım böyle işte savunmayla ilgili, işte savunma sektörü, sanayiyle ilgili olarak da ilerlemeler kaydetmesi, daha fazlasını aslında elde etmesi, işte teknik kabiliyetlere ulaşması hem can kayıplarını azaltmak için hem de bu anlamda o teknik altyapıyı da kuvvetlendirmek için olumlu gelişmeler. Tabii hep başından beri konuşuyoruz. Önemli olan burada güvenliğin ve dolayısıyla aslında barış koşullarının sağlanması. İşte Suriyelilerin geri dönüşü için bunun yapıldığı, oradaki işte insani koşulların korunması, iyileştirilmesi, mevcut sıkıntılı sorunların iyileştirilmesi için yapılması temel amaç. Bunu da hep göz önünde tutmak lazım. Yani bu sadece bir işte askeri operasyon değil, sadece işte savaş koşullarını gözetmememiz lazım. Aynı zamanda barış koşulları içinde yapılan bir hamle. Onu da hep göz önünde tutmamız gerekiyor. Tabii başka aktörler de olduğu için burada onların da tutumları, faaliyetleri önemli. Hangi yöne işin kayacağı, işte çatışma yönü devam mı edecek yoksa hani bir an önce barış ortamı oluşabilecek mi? Bunların arasındaki tercihler de diğer aktörler de tabii belirleyici olacak. En azından Türkiye bu kapsamda işte barış yolunda ilerleme kaydetme hedefini koydu. Hem kendi güvenliğini hem işte Suriye'nin ve bölge güvenliğine de katkı sağlayacak bir yol haritası çizdi. Bu açıdan da tabii o teknik altyapıyı daha da sağlamlaştırmak önemli.
Evet. Jandarma ve polis özel harekat timleri Güneydoğu'da Hendek operasyonlarında ciddi bir başarı ve deneyim kazanmışlardı. Şimdi Meskun Mahal çatışması harekata nasıl bir boyut kazandıracak Sayın Ünver?
Vallahi tabii kolay bir iş değil yapılacak olan ama dediğiniz çok doğru. Yani bizim bu terörle mücadele sırasında edindiğimiz yani çeşitli kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin edindiği ciddi tecrübeler var. Bu ciddi tecrübelerden dolayı da gerek jandarma özel harekat gerekse de polis özel harekat birlikleri Afrin'e götürüldü. Ve ilk galiba müdahaleleri de yapmaya başladılar Racu'da. Şimdi Cindares'te muhtemelen. Fakat gördüğümüz kadarıyla oralarda çok sivil halk falan yok. Yani kimse kalmamış aslında, boşalmış. Afrin mutlaka daha farklı ve şimdi terör örgütü Afrin'den sivil ahalinin çıkmasını engellemeye çalışıyormuş. Şimdi bu ne demek? Onları yani bir nevi canlı kalkan olarak kullanacak. Dolayısıyla bu emniyet ve jandarma güçlerimizin işleri kolay değil. Zor bir iş mutlaka. Fakat bunun da üstesinden geleceklerini zannediyorum. Yani hatırlayın bundan işte kısa bir süre önce Güneydoğu'da hendekler kazıldığı vakit orada da kolay değildi işleri ama orada da kesin bir zafer kazandılar. Yani terör örgütünü alaşağı ettiler. Burada da niye olmasın? Değil mi? İnşallah en iyi şekilde en az zayiatla hatta zayiatsız bu işin üstesinden gelirler diye ümit ediyoruz. Yani.
Birleşmiş Milletler'in de Afrin yorumu dikkat çekiciydi. Genel Sekreter Sözcüsü yerel yetkililer şeklinde bir tanımlamada bulundu. YPG, PKK'nın sivillerin Afrin'den çıkışını engellemeye devam ettiğini söyledi. Sizin yorumlarınız nasıl Haluk Bey?
Evet efendim, Birleşmiş Milletler'in söylemi talihsiz oluyor böyle söylemler. Yapacak bir şey yok yani. Türk Silahlı Kuvvetleri başladığı işi bitirecek. Yani bunu açıkça ifade etmek lazım. Hani diplomatik durdurma çabaları mı, diplomatik geciktirme çabaları mı, ne dersek adına bunun, o şekilde ifade edelim ama netice itibariyle bir işe yaramayacak faaliyetler. Çünkü yani Türkiye eski Türkiye olmadığını ifade etmek gerekiyor. Yani Kıbrıs'taki gibi ikinci harekat, birinci harekat, yani bu hataları yapmayacak bir ülke şu durumunda şu anda. Çünkü güvenlik gerekçelerimiz çok acil ve öncelikli. Yani burada Afrin'e girip temizleyene kadar bu hareket devam edecek. Bunu da bu şekilde ifade etmek gerekiyor. Bu bağlamda yani az önce Can Hocam da ifade etti. Tecrübeli birliklerimiz var. Zaten Orta Doğu'da bu işi yapabilecek iki ordu var. Biri İsrail ordusu, biri Türk Silahlı Kuvvetleri. Ki İsrailler Filistinlerle beraber çarpışırken benim okuduğum kaynaklarda da var. Meskun Mahal çatışmasını çok iyi çalışıyorlar. Çalışan bir devlet. Önce onu söyleyeyim. Bizler de bunu yani akademisyen olarak çalışmalarımızda gördük. Bilmiyorduk bu kadar öyle olduğunu. Hakikaten ciddi çalışmalar yapan, kitaplar yayınlayan, bu alanda akademik makaleler yazan bir ülkeden bahsediyoruz. Netice itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri daha tecrübe kazanmış durumda. Yani bir numaralı tecrübeli silahlı kuvvetler diyebiliriz.
Evet.
Teşekkür ediyorum.
Sayın Mercan, buyurunuz efendim.
Evet, şimdi bu tabii süreç içerisinde biliyorsunuz çeşitli aktörler devrede, az önce de dediğim gibi. Şimdi Türkiye'nin hassasiyetleri var ama bir yandan da bakıyorsunuz Türkiye işte orta büyüklükte bir devlet, bölgesel güç olarak faaliyetlerini yürütüyor. Ama bir yandan bir küresel güç, bir de süper güç var alanda, işte Suriye'de. Şimdi bu ikisinin rekabeti ayrı gidiyor. Arkasından hemen işte İran geliyor, diğer aktörler, işte ülkeler geliyor, böyle bir gruplaşma hali ve bunların bir araya gelemediği ve aslında önceliklerinin belki de çıkarlarının bu anlamda çatıştığı bir tablo var. İsrail'in ayrı hassasiyetleri var. İşte o bloklaşma da söz konusu. Yani Amerika'nın İsrail ortaklığı içerisinde hani öncülük ettiği bir siyaset, bölge siyaseti, ama bir tarafta işte İran'ın, Rusya'nın böyle belki aynı doğrultuda ele alınabilecek siyaseti. İşte bunların ikisinin çatışması. Türkiye'nin kendi hassasiyetleriyle bunların arasında aslında bir dengede durmaya çalışan tutumu. Yeri geldiği zaman tabii iki tarafta da işbirliği söz konusu oluyor. İşte bunlar şu an Suriye sathında kendisini gösteriyor. Ve belirsizlikler var. Farklı unsurlar tabii sadece devlet unsurları değil. Artık günümüz dünyasında biliyorsunuz uluslararası politikayı belirleyen çeşitli aktörler var diyoruz. İşte bunlar bazen ünlü kişiler olabiliyor. İşte sivil toplum kuruluşları oluyor. Çok uluslu şirketler oluyor. Devletler oluyor. Birçok aktör var. Şimdi aynı zamanda burada bu aktörler dahilinde terör örgütleri de yer almaya başladı. Yani artık küreselleşen dünyada ne yazık ki böyle bir durum da var. Şimdi bu aktörler içinde de böyle küresel bir durum var. Yani karma bir profil ortaya çıkıyor. İşte bakıyorsunuz YPG, PKK'yı destekleyenler, hatta işte silah alıp gelen yabancılar var işin içinde. Şimdi bunları da göz önünde tutmak lazım. Şimdi buradan hareketle işte dış bağlantıları bu işin kasıtlı kasıtsız, artık onlar araştırmalarda çıkar. O nereye kadar uzanıyor? Şimdi bu insanların yarattığı güvenlik tehditleri olacak. Yani Avrupa için de bu olacak. İşte dünya geneli için de olacak. Yani geri dönebilirlerse geri döndüklerinde. Hukuki süreçlerin pek başlatılamadığı, o konularda sıkıntıların olduğunu da görüyoruz. Şimdi bunlar da var devrede. Evet. Dolayısıyla işte genel hani terör sorunun ne kadar derin, uluslararası terör sorunun ne kadar derinlemesine bir mesele olduğu da karşımızda. İşte Suriye'den hareketle daha üst perdeden baktığımızda böyle bir güvenlik sorunu dünya için önemli. İşte istihbaratta bilgiler alınıyor. Hocamın da dediği gibi, Haluk Hocamın da, bu Amerikan elçiliğinden işte uyarı geldi. İşte bir kapatma kararı geçici alındı filan. İşte durdu. Şimdi bundan sonra da benzer şeyler biz ne yazık ki göreceğiz gibi sonraki süreçlerde. Umarım hani görmeyiz. Bir yandan bakıyorsunuz işte bu aktörler bu gibi olayları besleyen, işte yakalandı teröristler. İşte oraya bağlayacağım zaten. Şimdi bu buradan hareketle yakalananlar var ama bir yandan bakıyorsunuz işte genel o politikayı besleyen unsurlar dolaşımda. İşte Salih Muslim bunlardan bir tanesi. İşte Almanya'dan şimdi talep edildi ama büyük ihtimalle hani pek karşılık gelmeyecek. İşte Çekya'dan zaten çıktı biliyorsunuz. Bunun tabii hukuki bir takım gerekçeleri olmalı. Türkiye sunuyor. Hani anlaşmalar da yapılmış karşılıklı olarak. Fakat tam Türkiye'nin beklediği noktada herhalde olmayacaktı. İşte Almanya'da biliyorsunuz bir miting yapıldı. Oraya katıldı Salih Müslim. İşte bir uyarılar falan gerçekleşti Alman görevliler tarafından ama sonuçta orada da işte propaganda da yapıldı. Konuşmalar da oldu. Bunlar da değerlendirmek lazım.
Evet, şimdi kısa bir ara verelim o zaman söyleşimize. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com
Biz burada kalacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Zeytin Dalı Harekatı üzerine söyleşi gerçekleştiriyoruz. Konuklarımız Yardımcı Doçent Doktor Haluk Karadağ, Doçent Doktor Can Ünver ve Yardımcı Doçent Doktor Seskin Mercan. Şimdi Amerika ile ilişkileri konuşalım. Gelinen son aşama neyi ifade ediyor acaba? Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye ziyareti vardı. Ardından ortak çalışma grupları oluşturulması planlanmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un da açıklamaları vardı bu konuda. İlk toplantı 8-9 Mart'ta Washington'da olacağı açıklandı. Bundan sonraki aşamada siz neyi öngörüyorsunuz Sayın Ünver?
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesiyle sanki bir yeni bir süreç başlıyormuş intibağı uyandı biliyorsunuz. O izlenimle yola çıkıldı. Ancak o günden bugüne, yani çok zaman geçmemiş olmasına rağmen, Amerika'dan gelen çelişkili demeçlere yine şahit oluyoruz.
Yani hemen her gün şahit
hemen
oluyoruz.
Hemen her gün şahit oluyoruz. İşte en son yine işte Pentagon'dan zannediyorum bir açıklama geldi. Bir teröriste general muamelesi yapıyorlar falan. Yani kabul edilmesi güç bir tavır içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batı ülkeleri de. Yani hepsi aslında bir aradalar. Şimdi tabii bu Türkiye'yi çok rahatsız ediyor ve Türkiye'yi yani gerçi yani yaptığı harekattan vazgeçirmiyor, kararlılığını azaltmıyor ama böyle bir ittifak anlayışının da devam etmesi ne kadar gerçekçi onu çok doğrusu merak ediyorum. Yani belki oturulup konuşulacak ama yani bunu söylemek çok güç tabii ama güvenilmez bir ittifak ya da müttefiklik ittifak ilişkisi içerisinde karşı taraftan gelecek olan ve şimdiye kadar yerine getirmeyen birçok söz var. Bundan sonra da aynı tavır, aynı tutum devam ettiği takdirde aslında bir sonuca varmanın mümkün olamayacağını, gerginliğin ortadan kalkmayacağını ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında aslında istemedik bir gidişatın devam edeceğini, istemediğimiz bir gidişatın devam edeceğini söylemek yanlış olmayacak. Şimdi 8-9 Mart'ta oturur konuşurlar, inşallah bir sonuca bağlarlar ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ikircikli tutumu, çelişkili demeçleri ve aslında Türkiye'ye çok da müzahir olmayan tavrı doğrusu bu ilişkilerin iyiye gitmesini engelleyen önemli unsurlar diye düşünüyorum yani.
Efendim ben de Can Hocama ilave ederek şunları söyleyeyim. Şimdi 2001 yılını hatırlıyoruz. Dünya terör saldırıları diye 11 Eylül saldırılarıyla beraber bundan bahsediliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği Afganistan'dan başlar ve Afganistan'a harekat yapıyor. Biliyorsunuz. Şimdi Afganistan'dan başlıyorsa yani 15 bin kilometre veya 12 bin kilometre ileriden başlıyorsa herhalde Türkiye'nin güvenliği de bizim sınırdan başlamayacak. Bunun bir en az birkaç bin kilometre ilerinden başlaması çok doğal. Bunu da zaten Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz diyerek aslında dile getiriyorlar. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyorlar ama şimdi oynadığı aktörlerle yani PYD gibi aktörü bırakmak istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Soru bu. Daha da ziyade en temel soru şimdi vatandaşlarımızın aklında şu oluyor. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri bir savaşa gider mi? Bir tartışmaya girer mi sorusu.
Yine girerse olası sonuçları ne olur?
Ya girerse kısmına gelmeden önce şunu söyleyelim. Yine uluslararası ilişkilerciyiz bizler hocalar olarak bakıyoruz. Yani yine Amerikan teorileri vardır. Demokratik barış teorisi diye. Bugüne kadar tarihte 1800 yıllardan beri hiçbir demokratik devlet başka bir demokratik devletle savaşmamış. Bunun da adına demokratik barış teorisi demişler. Bu bağlamda bizim savaşacağımızı düşünmüyorum. Yani bunun istisnası bir tek Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye ve Yunanistan bir savaşa girdi gibi bir şeyler geçiyor. Fakat o da yine kendi kitaplarında diyorlar ki o zaman Yunanistan'da junta yönetimi vardı. Evet, demokratik değildi, antidemokrasi vardı. O yüzden bu da sayılmaz. Bu da kuralı bozmuyor. Ve ben bu kuralın bozulacağını zannetmiyorum. Yüz küsur yıllık bu kuralın. Öyle bir Güneydoğu bölgesindeki Amerikan ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri'yle yine bir çatışmaya, sıcak çatışmaya girişeceğini değerlendirmiyorum. Hani bunlar tabii aşılacak. Yine Can Hocam'ın söylediği gibi demeçlerle vesairelerde. Şimdi çıkarlar farklılaşıyor. Çıkarları uyumlaştırmak gerekiyor. Bunun üzerinde çalışılması gerekiyor. Hani herkes farklı çıkarlarını ortaya koyarsa farklı şekilde anlaşmazlıklar olur. İran'la da olur bu anlaşmazlık. Yarın Rusya'da da olabilir. Ama şu anda bizim amacımız yani zaten Türkiye'nin anladıklarını söylemeleri güzel bir başlangıç noktası. Oturulup pazarlıklar yapılacak. Netice itibariyle sanıyorum askeri müştereklerde buluşulup bu harekat icra edilecek.
Evet. Diyorum. Yani şunu hem Amerika ile hem de Rusya ile işbirliği halinde yürütülebilir operasyon.
Tabii burada şunu da düşünmek lazım. Şimdi biliyorsunuz Amerika'dan başlarsak orada bir yönetimde sıkıntı var. Yani orası da açık. İşte bakanlar arasında bazen görüş farklılığı oluyor. İşte başkanla bakanlar arasında oluyor. Bürokratlar arasında farklı tutumlar olabiliyor veya açıklamalar geliyor bir bakıyorsunuz. Şimdi orada bir kafa karışıklığını da düşünmek lazım. İşte Amerika'nın Orta Doğu politikası, bölge politikası ne kadar sağlıklı, ne kadar tutarlı, var mı yok mu, yani bunlar da sorgulanan şeyler. Biraz böyle kriz anlarında işte bekle gör. Yani bir tercih yapılıyor ama onun nasıl sonuçlanacağı ile alakalı biraz zaman geçmesi bekleniyor. O anlamda bir bekle gör politikasının da arka planda olduğu söylenebilir. Rusya'nın da tabii koşullara göre hani manevra yapma kabiliyeti, potansiyeli var. Fakat tabii o da yine kendi iç siyasi şu an gelişmelerini veya işte bundan sonra olacak şu başkanlık işte seçim süreçleri vesaire onlarla alakalı bir gündem takip ediyor. İşte son biliyorsunuz bu nükleer işte silahlarla alakalı Putin'in bir açıklaması vardı. Neden? Çünkü işte bundan sonra evet yani caydırıcılık yani Rusya'nın yine gücünü bu vesileyle gösterme. Kullanacak mı? Kullanmaz yani. Tabii imkansız demeyelim ama kullanması son derece güç bir dünyadayız bugün. Çünkü karşılığını görebilecek bir başka güçler de var. Ama ne oluyor? İşte bu söylemler diğer nükleer tabii güçler için de geçerli bu. Hemen diğerler üzerinde bir etki yaratıyor, bir baskı yaratıyor veya başka işte bir ruh haline büründürüyor. Ve o araçsallaştırılmış durumda bu söylemler. İşte bunları da göz önünde tutmak lazım. Tamam stratejiler işte takip edilir, işte planlamalar yapılır ama bazen de işte koşulların değişimi zarar da getirebilir, faydalı da olabilir o stratejilere yönelik olarak. Biraz aslında o bekleme, işte ilerledikçe zaman bazı şeylerin oturması gibi bir durum da var Suriye İç Savaşı'nda. Yani o belirsizlik hali de sıkıntılı bir şey. Türkiye'nin de tabii ister istemez bu koşullara göre hareket etme gibi bir şeyi var. Evet. Refleksi. Yani işte yeri geliyor bu Amerika ile uzlaşmazlığa yol açıyor. Yeri geliyor Rusya ile anlaşmazlığa veya anlaşmaya yol açıyor. İşte bakalım o geçiş nasıl olacak. O da önemli bir nokta.
Evet. Şimdi harekatın biraz da uluslararası kara propagandaya karşı neler yapmalıyız? Bu başlık altında konuşalım Can Hocam. Neler söylemek istersiniz?
Evet, şimdi tabii bizim vatandaşlarımızın yoğun olduğu ülkelerde özellikle, başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde, aynı zamanda da işte gerek bölücü terör örgütü, gerekse de FETÖ'ye mensup teröristler veyahut da terör yandaşları, yoğun olarak ciddi bir kara propaganda çalışması yürütüyorlar. Ve sadece yürütmekle kalmıyorlar. Aynı zamanda da destek görüyorlar. Yani bu çok önemli bir şey. Yani resmen değil mutlaka ama gayri resmi olarak gerek siyaset kurumundan gerekse de genel olarak kamuoyundan destek görüyorlar ve bu şekilde de propagandalarını sürdürüyorlar. Etkili de oluyorlar. Mesela Almanya'da bir gazeteci var. Onun bir dün bir tweetini gördüm. İşte Türk basında görülmeyen fotoğraflar diye bir fotoğraf koymuş. Hayatını kaybetmiş üniformalı kişiler. İşte bunlar Türk askerleri. Fakat Türkler bunu göstermiyor. O kadar çok asker kaybettiler ki falan şeklinde. Biraz yakından bakınca bizim Türk silahlı kuvvetlerinin üniformasıyla hiç alakası olmayan üniformalar görüyorsunuz. Demek ki ya bir yerden alınmış ya da belki de terör örgütü mensuplarının resimleri. Yani dolayısıyla Bu tür ucuz propaganda teknikleriyle maalesef etkili olabiliyorlar. Buna karşılık da bunu sürekli olarak eleştiri şeklinde dile getiriyoruz her vesileyle. Bizim aslında çok etkili bir tedbir aldığımızı söylemek mümkün değil. Yani genellikle şimdi Haluk Hocam da kamu diplomasisi uzmanıdır. Kamu diplomasisiyle halkla ilişkileri birbirine karıştırıp ondan sonra niçin yapmıyoruz falan, halkla ilişkilerle falan olacak iş değil bu. Yani bunun normal stratejik iletişim planlamasıyla falan ciddi biçimde yapılması lazım. Bu propagandaya karşı durabildiğimizi söylemek maalesef mümkün değil. Ama her an, yani aslında her dakika başlayıp bu işi çok daha etkili bir şekilde götürebilir Türkiye. Fakat şu ana kadar özellikle bu Afrin olayı başladığından beri, ki bunun tabii çok derinliği var, yani eskiden beri aleyhimize ciddi kamuoyları oluşturulmuş, algılar oluşturulmuş. Bunun üzerine inşa ediyorlar, bina ediyorlar, işte devam ediyor ve maalesef etkili oluyor. Çünkü etkili olmasının sebeplerinden bir tanesi, bir kere ortada, tırnak içinde söylüyorum, bir savaş olayının, bir silahlı çatışma olayının olması. Bizim için savaş değil Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatı, ama bunu o şekilde lanse ediyorlar. Ve sanki bir devletle savaşıyormuşuz gibi bunun adına savaş koymak istiyorlar. Aslında biliyorsunuz bir savaş olabilmesi için savaşan tarafların olması lazım. Bir terör örgütüyle bir devletin savaşan taraf olması mümkün değil. Yani Cenevre sözleşmelerine göre de mümkün değil. Ama silahlı çatışma ortamı, bir de işin içine böyle bir tutam işte siviller de ölüyor şeklinde falan ilaveler katarsanız, bu insanların doğrudan duygularına hitap ediyor. Ve bundan tabii çok yararlanıyorlar. Yani işte barışçı toplumlar, işte silah olmasın, savaş olmasın, kan akmasın şeklinde düşündükleri için işin aslına, esasına, sebebine, nasıl gittiğine, nasıl neler olduğuna falan dikkat etmeden bu propagandanın, bu algı yönetimin işte tamamen etkisi altına girmiş oluyorlar. Bunda da dediğim gibi bazı politikacılar, geniş olarak yani sadece bazı demek bile az yani, gereken desteği veriyorlar maalesef Avrupa ülkelerinde. Ve zaman zaman demeçler veriyorlar. Mesela Fransa Devlet Başkanı mesela Afrin operasyonu, Zeytin Dalı operasyonunun da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı kapsamında ele alınması gerektiğini söylüyor. Bunlar tabii destek olucu şeyler. Yani bu kara propagandaya da aynı zamanda destek olan. Çünkü söyledikleri en önemli şey, altını çizdikleri en önemli şey, işte bu uluslararası hukuka aykırı bir davranıştır. Halbuki öyle değil. Gerçekten öyle değil. Maalesef bununla karşı karşıyayız ve bu basında devam ediyor, ama az önce de söylediğim gibi zaman zaman daha ılımlı, daha hakkaniyetli sesler de çıkabiliyor yani.
Evet. Hemen süremizi verimli kullanalım. Haluk Bey, sizin de bilgilerinizi almak isteriz, deneyiminizi de öğrenmek isteriz.
Şimdi Can Hocam'ın ifade ettiği gibi burada güzel, ciddi bir kamu diplomasi yapılması gerekiyor. Karşı hareket yapmak gerekiyor medya ve iletişim kanalıyla. Buradaki en önemli husus da şu, şöyle söyleyelim. İlk defa savaşta medya ve medya unsurları 1990-91 dönemindeki Irak'ın Kuveyt'i işgali üzerine CNN televizyonunun harekata iştirak etmesiyle olmuştur. Aynı biz de bu harekatta bunu aslında izlerini gördük, takip ettiğini gördük. Medya unsurları da girdi askeri birliklerle beraber. Bir yere kadar takip ettiniz siz de. Şu anda da akış, bilgi akışı devam ediyor bölgeden. Yani medya kanallarından. Bu akış aslında bir avantaj. Kendinizi dışarıya anlatabiliyorsunuz. Zaten kamu diplomasi de kendi hikayenizi dışarıya anlatabilmek diye tanımlanıyor kısaca. Yani bu hikayeyi anlatmamız lazım. İlk başlarda doğru şeyler yapıldı. Ben takip edebildiğim kadarıyla, değil mi hocam? Sezgin hocam da takip etmiştir sanıyorum. Bu fotoğraflar yayınlandı, farklı şeyler yayınlandı. Üniformalı askerlerin yaptıkları, öldürülen siviller, hemen bunun karşısına eski fotoğraf, bozulan fotoğraf yani deyip, hı hı. Karşı propaganda diyelim ya da karşı unsurları kullanabildik medya ve iletişim üzerinden, onlara imkan vermedik. Bu önemli bir şey. Yani Türkiye'nin hiçbir şeyi, alanı, sahayı boş bırakmaması gerekiyor. Bıraktığımız yerde çünkü hemen bir propaganda unsuru devreye giriyor. Zaten propagandanın özelliği şudur. Yalan habere dayalıdır. Yani hiçbir gerçekle alakası yoktur. Yalanı atarsanız artık karşı taraf ne kadar bunu düzeltmezse ya da ciddiye almazsa o gerçekleşen bir unsurmuş gibi belleklerde yer alır. Evet, zaten propaganda, kamu diplomasi nedir? Doğruya dayanır, doğru habere dayanır, doğru şeyi söylememiz lazım. Biz de belgelerle konuştuğumuz zaman, doğru işleri ortaya resme, görsel olarak da verdiğimiz zaman bir direnç geliştirmiş olabiliyoruz bu bağlamda.
Evet. Biz de hep bakıyoruz, Afrin'le hiçbir ilgisi olmayan fotoğrafların, videoların yayınlandığına şahit oluyoruz. Ama tabii bu iddiaların hemen yalan olduğunu da ispatlıyoruz ve bu şekilde yayından kaldırılıyor Batı medyasında. Nasıl mücadele etmeliyiz? Şimdiye kadarki mücadeleyi nasıl yorumlarsınız?
Tabii yani artık kitle iletişim çağındayız. Yani bu anlamda araçlar çok çeşitlendi, imkanlar çok arttı. Onun zorluğu var. Yani onun farkında olmak lazım. Fakat önemli olan doğru bilgiyi de o yanlış ve doğru bilgi akışı içerisine koyabilmek. Yani o anlamda o çok önemli bir şey. İşte bakıyorsunuz yanlış bilgilerde veya dezenformasyon, işte onlar dolaşıyor. Onu, o bilgi akışını kesmek veya onu komple ortadan kaldırmak zor artık günümüz teknolojisinde. Ama ne yapmak lazım? Sizin doğru bilginizi o akışa yedirmeniz lazım. O da gidecek. Karşılık mutlaka görür bir yerlerde. İşte basında, medyada vesaire. Veya kurum kuruluşlarda, o önemli. Bir de önemli olan husus şu, yani o ne yazık ki çok tabii üzerinde durulan bir mesele, kara propaganda ayağıyla alakalı olarak söylüyorum. İşte Kürtlerle savaş halinde olan Türkiye. Bu çok kötü.
Türkiye
bir...
Türkiye sivilleri vuruyor.
Sivilleri vuruyor ve böyle. Hayır, öyle bir şey yok. İşte röportajlar yapılıyor, görüyoruz hep beraber. Orada işte Kürtlerin de operasyonu desteklediği tablo var. Ve onların işte terörize olmayan unsurları da bundan memnun, operasyondan memnun ve o güvenlik alanı içerisinde yer almak istiyorlar. Bu noktalar o zaman görmezden geliniyor. İşte bunları öne çıkaracak faaliyetlerin daha da nitelikli şekilde yapılmasında fayda var.
Bir de şöyle bir yaklaşım var. Suriye ve Irak'ta DEAŞ karşıtı mücadelenin zarar göreceği yönündeki iddialar söz konusu. Dile getirilen de bu yaklaşım.
Dikkatini dağıtma. Yani bu bizim, diyor ya Amerika Birleşik Devletleri, bu bizim DEAŞ'la mücadelemizde dikkat dağıtıcı unsur diyor. Yani dikkat dağıtan bir şey yok aslında. Türkiye kendi mücadelesini veriyor. Söylemlere dikkat etmek lazım, evet.
Yani o zaman sıraya koyalım. Önce onunla, sonra diğeriyle hadi mücadele edelim. Öyle bir şey var mı arkasından gelen? Yani o bile yok yani, orada kalıyor. Tabii o çok sıkıntılı. O işte kafa karışıklığını da gösteren bir şey aslında bir yandan.
Peki YPG'ye katılan yabancılar konusunda görüşlerinizi de öğrenmek isteriz Haluk Bey.
Evet, yani bu yabancı savaşçılar kavramı bu IŞİD'le, DAEŞ'le beraber oturmuştu. Şimdi DAEŞ'e katılıyorlardı. Demek ki şimdi YPG'ye katılıyorlar. Evet, BYD'ye katılıyorlar yabancı savaşçılar. Bunun tabii bilemiyoruz. Bazen mantaliteyi anlamak gerekiyor. Orada bir şekilde gelip burada kendi hayatını ortaya koyup mücadele etmek, yani karşılığında ne kadar, ne alıyorsunuz diye sormak lazım. Kaç para alıyorsun? En temel soru bu. Ya da ben para almıyorum ama böyle bir düşüncem var, böyle bir motivim var, motivasyonum var. Bu motivasyonun temeline bakmak lazım. Çok bir şey ifade etmek veya başka bir şeyde yöne kanalize olmak istemiyorum ama belli bir miktar yabancı olduğunu biliyoruz. Yani PYD'nin içerisinde. Belki de şu sofistike silah sistemi ya da patlayıcılarla ilgili uzmanlık alanlarında da olabilir bu kişiler. Bunları göreceğiz zaten Afrin'in içerisine girdikleri zaman. Yani basında okuduğumuz küçük haberlerden edindiğimiz izlenimler bunlar. Bunları da bir de Türk Silahlı Kuvvetleri harekatı ilerlettikçe, ele geçirdikçe göreceğiz. Yani hangi ülke mensubu olduğunu, nasıl bir şey olduğunu. Ki bunların zaten defin törenleri yapıldığı da basına çıktı. Yaklaşık 7-8 kişilik yabancı savaşçının Hristiyan geleneklerine göre bir cenaze töreni yapılıp ülkelerine gönderildi. Ben basında geçen hafta okumuştum.
Evet.
Bu şekilde.
Bir de böyle bir boyutu var. Bunu da düşünmek lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Teşekkür.
Değerli dinleyicilerimiz, Zeytin Dalı harekatını değerlendirdi konuklarımızla birlikte. Yardımcı Doçent Doktor Haluk Karadağ, Doçent Doktor Can Ünver ve Yardımcı Doçent Doktor Sezgin Mercan da konuklarımız. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Nevzat Hoca Anlatıyor köşemizle devam edeceğiz. Nevzat Hoca Anlatıyor.
Merhaba değerli dinleyicilerim. Bugün yine her hafta olduğu gibi sizlerle batıdaki yazarların Türklerle ve Türkiye ile ilgili görüşlerini aktarmak istiyorum. Bazı yazarlardan geçen programlarımızda, Ocak ayından beri devam eden programımızda bazı yazarların kitaplarından örnek vermiştim. Bugün yine bir başka yazardan ve onun kitabından bahsedeceğim. Özellikle tabii batılı gezginlerin en çok merak ettikleri, görmek istedikleri yerlerin başında gelen İstanbul şehridir. Ve elbette orada yaşayan padişahın büyük sarayı yani Topkapı Sarayı'dır. Gerek seyyah olarak gerek büyükelçi olarak İstanbul'a gelen bir batılı önce sarayı ve orada olup bitenleri öğrenmek ister. Bunun için de özel izin alarak Topkapı Sarayı içine girdiğinde gördüklerini de intibalarını da kitaplarında uzun uzun anlatırlar. İşte bugün sözünü edeceğim kişilerden biri olan İngiliz Robert Withers hem sarayı hem İstanbul'u hem de sarayın görebildiği kadar içindekileri şöyle dile getirmeden önce onun hakkında kısa bir bilgi vereyim isterseniz. Robert Withers 1610 yılında İstanbul'a görevli olarak gelen İngiliz Büyükelçisi Pindar'ın yanında kalmış, sarayda gözlemler yapmak için özel izin almış bir devlet görevlisidir. Yaklaşık 10 yıl kadar yani 1620'ye kadar İstanbul'da kalmıştır. Bu süre içinde Türkçeyi de öğrenmiştir. Yazdığı kitabı 1650 yılında Londra'da basılmıştır. Bu kitap Cahit Kayra tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Adı da Büyük Efendinin Sarayı'dır. Şimdi oradaki bazı sayfalardan özet olarak bazı bilgiler aktarayım. Şöyle diyor İngiliz Withers. Saraydaki mutfaklarda tencereler, kazanlar, kaplar, tavalar ve benzeri eşyanın tamamı pirinçtendir. O kadar çoktur ve temizlerdir ki bu türde bundan daha gösterişli bir şey olamaz. Sanki orada bunlar kullanılmıyor da satılmak için bulunuyormuş gibi zannedilir. Padişahın mutfağı gün doğmadan çalışmaya başlar. Çünkü padişah çok erken kalkar, onun için her şey hazır edilmek zorundadır. Padişah genellikle ya 3 ya da 4 kere yemek yer, o ne bıçak ne de çatal kullanır. Sadece önüne 2 tane tahta kaşık konur, biriyle çorbasını içer, diğeriyle de yemeklerin yanında sunulan limon soyu ve şekerle karıştırılan meyve huşaflarını tüketir. Tabakları som altındandır, örtüleri sırmalıdır. Yemekler kalaylanmış kaplarda getirilir, bazıları ise beyaz porselendendir. Aziz dinleyiciler, İngiliz Robert Withers Topkapı Sarayı'nda şöyle anlatıyor. Padişah, sultanlar, paşalar ve öteki büyükler için ekmeğin en iyisi, en çok beyazı ve lezzetli olanı. Orta derecedekiler için ikinci kalitede ve acemi olanları için de sert ve siyah bir ekmek vardır. En iyi ekmeğin unu Bursa'dan getirilir. Pirinç, mercimek ve diğer baklagillerle her türlü baharat Mısır'dan kalyonlarla bir çeşit büyük gemi kalyonlarla getirilir. Ve saraydaki bütün mutfaklarda o günün ihtiyacı olan yemeklerin hepsi tüketilir. Söz gelimi onun yazdığına göre 200 koyun, 100 kuzu, mevsiminde en 10 dana, 50 kaz, 100 tavuk, 100 çift güvercin ve sarayda pek az balık ve öteki deniz ürünleri var. Değerli dinleyiciler, gelecek hafta buluşmak üzere hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalınız.
Değerli dinleyicilerimiz, biz burada kalacağız programının bu haftalık da sonuna geldik.